Ayrım 3.
Yaşasın papatyalar, canım papatyalar. Seviyorum sizleri. Sizler ki bütün kış toprağın altında yalnız bizi düşünürsünüz ve ilkbaharda hemen serilivirirsiniz ayaklarımızın altına. Canımlarım benim. Seviyorum sizleri insan kardeşlerim. Durup dururken seviyorum işte. Sevip duruyorum. Kollarımı açıp bütün insanlığı kucaklıyorum. Papatyalar gibi sizi koparıp göğsümde tutmak istiyorum. Yeter dedi Nermin. Galiba iyice öğrendin. Bırak da biraz ben çalışayım artık. Sen arkaya geç. Hem papatyaları seyredersin hem de terini kurutursun. Turgut birden fren yaptı. Nermin yerinden fırladı. Öndeki koltuğun arkalığına çarptı. Gel bakalım öne dedi Turgut, o kadar acele ediyorsan. Hızla kapıyı açıp dışarı fırladı. Direksiyona geçiniz lütfen dedi. Ve müessesemizin bir hediyesi olarak yerdeki bütün papatyaları kabul buyurun. Hayır, papatyaları değil karanfilleri. Papatyalar Selim'in. Arabanın arka kapısını açarak eğildi. Tanıştığımıza, birbirimizi tanıdığımıza memnun oldum. Gözlerinizin rengine şafaklar kadar uygun bu çiçekler aşkımızın solmaz birer hatırası olsun, gözleriniz yaşlarla dolsun. Nermin, sizinle tanışmıyoruz diyerek onu hafifçe itti ve öne geçti. Anlamadığın bir şey olursa çekinme lütfen sor, olur mu karıcığım? Öne doğru eğildi. Önce biraz zor gelecek ama alışacaksın. Üniversitede ders çalışırken de Selim arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? Kenan çıkarmıştı. Yüksek matematikten Haziran'da geçince Selim'le bir olup etüt odasında çalışmaya çalışan Turgut'un başucundan ayrılmamışlardı. Kenan Selim'in okulda tanıdığı ilk insandı. Turgut'un onları ilk fark ettiği gün sıranın üstüne bir şeyler yazıyorlardı. Turgut'un canı sıkılıyordu o gün. Dersten çıkıp gitmek istiyordu. Onlar da bir canlılık, bir kıpırdanma görerek öne doğru eğildi. Yalnız sırtlarını görüyordu. Sonra bir sırt yavaşça sola dönerek bir insan biçimine girdi. Diliyle parmaklarını ıslattı ve ıslak parmaklarıyla sıranın üzerindeki yazılardan birini sildi. Hiç konuşmuyorlardı. Turgut merakla sordu. Affedersiniz, ne yapıyorsunuz orada? Uzun boylusu başını çevirmeden karşılık verdi. Sıkılıyoruz. Turgut bu sözden ümitlenerek yavaşça yanlarına kaydı ve sıranın üzerine yukarıdan aşağı yazılmış sayıları anlamadan baktı. Vakit geçirme oyunu oynuyoruz dedi uzun boylusu. Ve başarıyoruz da. İyi bir şekilde olmasa da geçiriyoruz vakti. Kenan saat tutuyor, ben de yazma işini yürütüyorum. Turgut tekrar sayılara baktı. 34'ten başlayıp aşağı doğru birer birer azalarak sıfır oluyorlardı sonunda. Sıfırın altında da zır diye yazılmıştı. Kenan 33 dedi başını kaldırmadan. Arkadaşı da büyük bir ciddiyetle parmağını ıslattı diliyle ve 34 sayısını sildi. Turgut'a dönerek zil çalınca da zırrı siliyoruz dedi. Denemeyle sabittir ki bu metotta bütün sıkıcı dersler en garanti bir şekilde geçirilir. Şubemiz yoktur. İlk deneme parasızdır. Bakkallarda ısrarla arayınız. Sevdim sizleri dedi Turgut. Benim adım Turgut Özben. Oyununuza katılabilir miyim? Saatiniz tam zile göre ayarlıysa zaman tespiti görevini size verelim. Kenan'ın saati biraz geri. Zırrı silme işini kesin bir duyarlılıkla yapamıyoruz. Benim adım da Selim. Turgut hemen daha yakına sokuldu. Can sıkıntısı Selim'in önemli bir derdiydi. Bir işi yapmadan önce getirilmesi zorunlu olan zaman onu müthiş sıkardı. Turgut'un da bu konuda kendisine yakınlık duyduğunu anlayınca hemen metotlarını açıklamıştı. Otobüsle evle okul arasında geçen zamanın bana nasıl bir yük olduğunu bilemezsin. Böyle zamanları yaşanmamış zaman haline getirmemek için olmadık oyunları icat ederim. Kendimi kaptırmadan belirli bir süreyi atlatabileceğimi sanmıyorum. Duraklar arası maç oyunu da bunlardan biridir. Nasıl demişti Turgut, anlat. Oynanırken pek tatlı değildir ama anlatırken ben bile sanki bir şey yapıyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Çünkü neden? Çünkü oyunun oynanırken verdiği ve gene de hiçbir şey yapmamak kadar ağır olmayan sıkıntısını hafifletmek istiyorum. Kendimle biraz olsun alay etmeden kendi kendime yarattığım boşluğa dayanamıyorum. Bunun için dinlerken beğensen de beğenmesen de bana haksızlık etmiş olacaksın. Olayın yalnız hafif yönünü öğrendiğin için beni bir bakım istismar etmiş olacaksın. Hiçbir şeye benzetemezsen o daha kötü. Neyse, bu kısa ve son tahlilde gene bizi inciten girişi bir yana bırakalım. Her resmi Türk genci gibi, yani spor ilişkisi hiçbir zaman maç seyretmekten öteye gitmeyen her namuslu ve bunalmış vatandaş gibi siz de ayrı bir duhuliye ödemeden bu oyuna katılabilirsiniz. Ben de birçok vatandaşım gibi soyutlama gücünden yoksun olduğum için ve özellikle zaman kavramını soyut olarak, yani ele gelmez bir kavram olarak düşünemediğim için süreye ancak iki nokta arasında bir cismin hareketi olarak katılabiliyorum. Bu açıklamanın değil dinleyenler için benim için bile fazla soyut olduğunun farkındayım. Belki bizler, yani bu toprakların yetiştirdiği şu ya da bu çeşit değerler soyutlaşmaya başladığımızı bu kadar çabuk fark etmeseydik ve bu kadar çabuk korkuya kapılmasaydık bizlerden de büyük matematikçiler yetişir ve ansiklopedilerde taş basması resimleri çıkardı. Bu acıklı durumu da hemen fazla üzülmeden geçelim ve somut örneklerle yetinelim. Sözün kısası, benim oturduğum evle üniversite arasında 14 durak vardır. Adlarını ezbere bildiğim, her gün birer birer geçilmesi gereken 14 durak. 14 resmi Türk otobüs durağı. Benim gibi otobüse tıkılmış başka insanlar bu süreyi nasıl geçirir bilemiyorum. Yüzlerinden anlaşılmıyor ki, hiçbir şey belli etmiyorlar. Tabii ben de içimden bu oyunu oynadığımı belli etmiyorum onlara. Onların yüzünü takınıyorum. Belki hepimiz bir yüz takınıp başka bir oyun oynuyoruz. Hiç olmazsa ben kendimi sana ifşa ediyorum Turgut. Bunun değerini bil. Bundan sonra kimseye kötülük etme ve bütün dilencilere sadaka ver. Her durakta karşı takıma bir gol atarım, onun attığı bir golü silerim. Nasıl mı? Turgut. Yüksek matematikteki başarısızlığın yüzünden okunuyor. Canım, ilk durakta, yani bindiğim durakta 14-0 yenik durumda girerim maça. Geçtiğim duraklar benim yenilgimi önce hafifletir, sonra yavaş yavaş zaman yenik düşmeye başlar bana. Üniversitede inerken 14-0 galip durumda olan benim, anlıyor musun? Zaman hiçbir zaman kazanamaz bana karşı. Otobüs bir durağa durmadan geçerse bu o gün olacak başka olaylar için iyi bir işarettir. 7. durağa kadar içimi buruk bir acı ve endişe kaplar. Sanki daha dün zamanı aynı biçimde yenilgiye uğratan ben değilmişim gibi içim titrer. Dalıcı bir forvet gibi saldırırım zaman sporun kalesini. 13-1, 12-2, 11-3. Tabii buradaki sayı sisteminde gerçek spor kurallarıyla bir uyuşmazlık var gibi geliyor insana. Bu kadar ince düşünen insan zamanı bu ince düşünceleriyle geçirir. Benim oyunumu ne yapsın? Programımız burada sona eriyor. Zamanım doldu, bana müsaade. Seni eve bırakıyorum dedi Turgut karısına. Araba işiyle ben uğraşırım öğleden sonra. 4. Turgut'un oturduğu apartman büyük şehrin kuzeydoğusunda, enlemi 41 derece 00 dakika kuzey ve 41 derece 00 dakika 1 saniye kuzey ile boylamı 29 derece 12 dakika doğu ve 29 derece 12 dakika 1 saniye doğu olan noktalar arasında sıkışan bir arsa üzerine kurulmuştu. Apartmanın dünya üzerindeki bu konumunu anlayabilmek için biraz astronomi bilmek gerekiyordu. Oysa Turgut'un arkadaşlarının karıları bu bilgiden yoksun oldukları halde apartmanı elleriyle koymuş gibi buluyorlardı. Selim ise bilimsel tanımları uygulamakta her zaman güçlük çektiği için yarım saat oralarda dolaşıp durmuştu ilk geldiği gün. Bina enlem ve boylam noktaları arasına sıkıştığı gibi daha yüksek birçok apartmanın arasında ezilmişti. Bu nedenle kuzey rüzgarlarına kapalıydı ve güneyindeki apartmana bitişik tavan yağmurda biraz akıyordu. İnsanın kendi evi olmadıkça bunlara katlanmak gerekiyordu. Çocukların odasının penceresinden bakılınca biraz da sola dışarı sarkmak şartıyla karşıdaki iki apartmanın çatı katları arasındaki küçük boşluktan önce bir iki servi ağacı ve daha uzakta soluk mavi renkli bir çizgiden ibaret olan deniz görünüyordu. Turgut apartmanların arka cephelerine baktıkça yapıların neden iki ayrı cephesi olduğunu, neden duvara dayanan kanepelerin arkasına kötü kumaş kaplamak gibi bu modern apartmanların da arka cephelerinin yüzsüz bir insan gibi anlamsız olduklarını ve üstlerine her zaman neden sarı badana vurulduğunu düşünürdü. Bitişik düzen denen anlaşılmaz sistem, öteki iki cepheyi sadece yan cephe adı verilen ve görünmeyen bir varlıktan, bir deyimden ibaret bırakmıştı. Fakat bütün bu soyut kavramlar arasında anahtar denen somut nesneyle kolayca açılan, tabii apartmanın dış kapısı için aynı kolaylıktan bahsedilemezdi, bir kapının gerisinde içinde yaşanan ve elle tutulabilen belirli hacimlerin varlığı inkar edilemezdi. Dairenin içine girince de bazı küçük aksaklıklar. Duşun tepenizden akmaması, sıcak suyun tam yıkanırken soğuması, mutfakta evyenin sık sık tıkanması, hamam böceklerinin alışkın hareketlerle bütün odalarda dolaşması gibi küçük ayrıntılar. İnsan bunları neden görür? Daha doğrusu neden bunlara takılır aklı? Basit, demek yürümeyen bir şeyler var. Evet, ama yürümeyen şey nerede? Eşyada mı? Yoksa... Turgut henüz düşünemiyordu. Yalnız bir huzursuzluk, huzursuzluk bile değil, insanı bazı şeyleri yapmaya ve bazılarını yapmamaya fark ettirmeden iten ve davranışlarında eski alışkanlıklarına yabancı gelen küçük değişiklikler. Eve dönerken acele etmek için bir ihtiyaç duymuyordu içinde örnek olarak. Bu ihtiyaç eksikliğini de düşünmüyordu aslında. Sadece eve dönerken acele etmiyordu. Bazı eski alışkanlıkları, unuttuğu hareketler yokluyordu onu. Kitapçı vitrinlerinin önünde biraz fazla kalıyordu, duraklara en kısa yoldan çıkmıyordu, duraktaki insanlardan daha hesaplı davranıp dolmuşa önce o binmiyordu. Bu beceriklilik kendisini üstün saymasında oldukça önemli bir noktaydı oysa. Hafızasından da bazı boşluklar oluyordu. Kendini birdenbire elinde anahtarlarla kapının önünde buluyordu. Ilık bir bahar akşamıydı. Turgut rahat koltuğunda oturuyordu. Gözünü duvardaki rutubete dikmiş, bu koyu lekenin içinde yer almaya başlayan beyazlıkların bahara doğru gidişi gösterdiğini düşünüyordu. Üniversitedeki bir hocasının sözleri aklına geldi. Her yapıda alttaki bir tabakada yapılan küçük bir hatayı bile onun üstüne koyacağınız daha iyi tabakalarla örtemezsiniz. Duvarda rutubet var, o halde tecritte bir hata, sıvada bir kalınlık farkı. Bana ne bütün bunlardan? Karısına baktı. Nermin perdeleri kapıyordu. Dış dünyayla ilişkileri kesme vakti gelmiş. Bugün ne yaptın canım zamanı yaklaşmıştı demek. Turgut birden günü anlatarak tekrar etmenin getireceği yorgunluğu duydu. Bazı günler konuşamazdı insan. Elini koltuktan aşağı sarkıttı ve gazeteyi aldı. Anlamadan başlıklara baktı, spor sayfasını çevirdi. Antrenörler arası dayanışmanın gereği hakkında bir makaleyi alışkanlığın verdiği ciddiyetle okumaya başladı. Birkaç satır okuduktan sonra göğsünden ağzına doğru bir sıkıntının yükseldiğini hissetti. Gözlerini karısına doğru çevirmekte kısa süren bir gecikme oldu. Sonra kendi derdine düştü ve içinin sıkıldığını karısına anlatmayı unuttu. Belki de Selim için üzüldüğünü, karısını bu düşüncelerle yormak istemediğini, zamanla bu yaranın kapanacağını, erkeklerin bazı yalnız sıkıntıları evin düzenine dokunmadan zararsızca geçiştirdikleri belirsiz huzursuzlukları olduğunu açıkladı kendine. Belki de bir şey demedi. Belki kendine bile bir açıklama yapması gereksizdi. Büyük bir sarsıntı olmamıştı. Selim ölmeden önce içinde düşüncenin fazla yer tutmadığı bu evde oturuyorlardı. Selim yaşamıyordu artık ve gene aynı evde oturuyorlardı. Bu olayın etkisini eşyada görmek imkansızdı. Ayrıca bu evde Selim'in içine dert olan şeylerde bir değişiklik yapılmamıştı. Her şey yerli yerinde duruyordu. Değil Selim'in düşünceleri, genel anlamda bir düşünce bile kendine uygun bir yer bulamazdı. Küçük odada çocuklar yatıyordu. Hemen yanında da onların yatak odaları vardı. Salonda zaten birçok iş bir arada görülüyordu. Yemek, yaşamak, çalışmak ve misafir kabul etmek. Selim ve düşüncelerinin temsil ettiği şey, bir şey temsil ediyorlarsa eğer, bu evde birkaç günlük gece yatısına gelmiş bir misafirdi. Nermin onun varlığını duymuyordu bile, duymaz görünüyordu. Evliliklerinin ilk yılında evlerine biraz sık gelen ve artık kendiliğinden yok olan meyhane ve bazı uygunsuz üniversite arkadaşları gibiydi Nermin için bu misafir. Büyük bir tatlılıkla kabul etmişti bu arkadaşları önce. Sanki onların gelmesini Turgut'tan çok Nermin istiyordu. Onların garip ve tutarsız fikirlerine, öncüsüz şakalarına ve kayıtsız davranışlarına hayran olan Nermin'di. Turgut bu uygunsuz arkadaşlarından biraz usanmanın, onları fazla tanımanın ve onlar hesabına Nermin'den utanmanın en kuvvetli duygusu buydu onlar hakkında galiba, telaşıyla onun kadar rahat davranamıyordu arkadaşlarına. Üstelik bu telaş içinde ve daha çok bu telaşın yarattığı panik yüzünden Nermin'e bu uygunsuz arkadaşlarından farklı olduğunu göstermek endişesiyle kıvranıyordu. Belki Turgut da yaşanmış bu eski düzenin kendisi için artık tehlikeli olduğunu Nermin kadar biliyordu. Fakat arkadaşlarıyla, insanla onlardan utansa bile ilgiliydi. Nermin gibi ileriye açık ve seçik görüp bütün bunların biteceğini hissetmenin rahatlığıyla kayıtsız kalamıyordu. Ve beklenen oldu. Turgut arkadaşlarını çağırmaktan ya da onlarla birlikte dışarı çıkmaktan bahsetmez oldu. Hem de görünürde bir rahatlığa kavuşarak oldu bu. Nermin gene onlardan tatlı tatlı bahsetti. Onlar hesabını iyi dileklerde bulundu. Mutfaktan karışık gürültüler geliyordu. Yemeğin hazırlandığını duyuran gürültüler. Turgut kendini kaptırdığı düşünceler arasında birden Kayhan'ı, Güner'i, Kenan'ı ve bütün onlarla geçen zamanı hissetti içinde. Buraya nasıl gelmişti? Kafasındaki akışı izlemediği için bulup çıkaramadı. Böyle bir istek de duymadı. Başka türlüydü onlarla geçen zaman. Tarih öncesi yaratıkların arasında bir masal dönemi. Hep birlikte bu salona nasıl sığdılar o gün? Eşyayı nasıl parçalamadılar? Yemek masasının çevresinde toplanmışlardı. Küçük masada tabaklar, çatallar, insanlar iç içeydi. Tabaklara uzanan eller birbirlerine karışıyor, omuzlar, bardaklar sürtünüyordu. Turgut içini çekti. Güner okulu 12 yıldır bitiremeyen koca Güner kollarıyla her yeri kaplıyordu. Yapma bir nezaketle Nermin'e eğiliyor, yemekleri övüyordu. Bütün dikkatine rağmen gene olmadık bir hareket yapmış ve pantolonu gene olmadık bir yerinden boydan boya sökülmüştü. Şimdi de bunu belli etmemek için bacaklarını bitiştirmiş, vücudunun yalnız üst kısmını çevirmeye çalışarak Puşkin'den bahsediyordu. Seçime yazılar okuyordu o günlerde. Puşkin'den ve Rus yazarlarından okuduğu ilk kitaptı bu. Sarhoşluğun ve zekasına güvenmenin coşkunluğu içinde kendi bilmezliğiyle alay ediyor, sezginin ve anlayış gücünün övgüsünü yapıyordu. Biz hanımefendi diyordu, hanım, efendiyi tatlı bir eğlenme ifadesiyle Nermin'in bile alınamayacağı bir yumuşaklıkla söylüyordu. Yaman bir milletiz. Rusları ve Rusları sevmeyenleri aynı derinlikte anlarız. Ama belli etmeyiz. Bizim gösterişe ihtiyacımız yoktur. Yaptıkları eserleri karşılarına koyup bununla boş bir gurura kapılmak Avrupalıların işidir. Durmadan varlıklarını duymak için olur olmaz yerde good morning, bonsoir derler birbirlerine. Bizde de bir takım insanlar bunu tutturmuş. Bugünlerde de iyi günler diye bir söz çıkmış. Herkes birbirine iyi günler deyip duruyor. Bonsoir'ın tercümesiymiş. Kendi sözlerine herkesten önce kendisi gür bir kahkaha atmıştı. Nerede başlayıp nerede biteceği hiç belli olmayan sözlerine, Nermin'in ve alay ettiği Avrupalıların hiçbir zaman anlayamayacaklarını düşündüğü bir duyguyla gülmüştü. Nermin'in sesini duydu birdenbire. Solunda, yukarıda. Yemek hazır. Düşüncelerinle soğutma çorbayı istersen. Yumuşak ve tabii bir sesti bu. Hiçbir art niyeti olmayan bir ses. Turgut rahatsız olduğunu hissetti. Bu hayatın dışında sürekli hiçbir şey yapamayacağını anlar gibi oldu bir an için. Soluk bir gölge gibi geçti bu rahatsızlık. Kendini toparladı. Güzel yemeklerine bu haksızlığı yapamam dedi ve alışkın ayaklarını şaşırmadan masaya sürükledi. Masayı yalnız çorbayla ve karısıyla değil, Kayhan'la ve Günel'le de düşünme hürriyetine sahip olabileceğini, dünyada böyle bir imkanın var olduğunu o sıralarda düşünemiyordu. Selim'i düşünmek bile ona evli erkeklerin suçluluk hissinden kurtulamadıkları halde, kendilerini günah duygusuna kaptırmaları gibi, gizli ve hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği için hoş görülen bir günah gibi geliyordu. Hayal gücü henüz bilemediği bir derinlikteydi. Canım sıkılıyor sözleri kendisinin de farkına varmadığı bir kolaylıkla başka bir insanın söylediği bir cümle gibi duyuldu sofrada. Mutfaktan yemek yiyen çocuklarının hizmetçiye karşı koyan sesleri geliyordu. Kendini bırakmamalısın dedi Nermin. Selim'in öldüğünü gazeteden öğrendiği sabah duyduğu sesten biraz farklıydı Nermin'in sesi. O sabah ağladığını pek hatırlamazdı, gözleri yaşlı yatakta karısına sokulduğu zaman kendini öksüz bir çocuk gibi hissetmişti. İkisi de gözlerini boşluğa dikip susmuşlardı uzun süre. Turgut her saniyesini dolduran mahzunluğu Nermin'le paylaştığını sanmıştı o sırada. Sanki çocukluğundan beri Turgut'a acıklı ve hüzünlü gelen yaşantıların hepsini bir ana sıcaklığıyla içine almıştı Nermin. Turgut yüzünü karısının boynunda, saçlarında saklamış ve bütün olanlar ve olacaklardan tatlı tatlı yakınmıştı sessizce. İkimiz olduktan sonra bütün bu hüzünler sıcak bir yaklaşma için bahanedir demek istemişti Nermin'e. Daha düzenli günlerde hissedilmesi zor bir yakınlıktı bu Turgut için. Aslında erkeklerin zayıflıklarını göstererek kadınlara vermeleri gereken sürekli güveni sarsmamaları gerektiğini içgüdüsüyle biliyordu. Fakat yuvanın bütünlüğüne zarar vermeyen küçük bir zayıflıktı bu gevşeme. Yazık ki erkekler şımartıldıkları zaman nerede durmaları gerektiğini çoğu zaman bilemezler. Kadının bunu hatırlatmasıysa utanç verici bir uyarmadır onlar için ya da bazıları için öyledir. Belki nesli tükenmeye başlayan garip yaratıklardır artık bu çeşit erkekler. İşte biri daha öldü gitti. Turgut'un içinden atamadığı hüzün belki de bu azalışın hüznüydü. Kendini bırakmaması söylenince de bu duygudan kurtulamadığı için tekrar düzelinceye kadar bunu saklaması gerektiğini hissetti utanarak. Kendini içinde bulunduğu düzenli yaşantının ayrıntılarına bıraktı. Düşünmüyorum, sıkılıyorum sadece dedi. Daha bir şeyler söyleyecekti, söyleyemedi, sustu. Bir saygı duruşu yapıyorum herhalde diyecekti belki. Bu kadar masum bir sözü bile söyleyemedi, söylemek içinden gelmedi. Kendini ele vermekten korktu. Nasıl olsa geçecekti. Yerinden kalktı ve seslerinden yemek yemedikleri anlaşılan çocuklarını azarlamaya gitti mutfağa. İki kızı da suçu birbirine yükledi hemen. Sonra da hizmetçiyi kötülediler. Yemek yemeyen çocukların kötü geleceklerinden bahsetti onlara. Bu çeşit çocuklarla kimse konuşmazdı sonunda. Bütün işlerinizi yalnız yaparsınız sonra. Kimse yemeğinizi yedirmez ve uyumanız için masallar anlatmaz. Kocaman kızlar olursunuz, gene yalnız kalırsınız. Su bardağına uzanmak için sandalyenin üstüne çıkan küçük kızı, Hayriye teyze gibi kocaman bir evde tek başımıza kalırız sonra değil mi babacığım dedi. Evin kocamanlığını anlatmak için kollarını bütün gücüyle açtı, hizmetçi tutmasa yere düşecekti. Sakın Hayriye teyzenin yanında söyleme bunu. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Artık bazı işleri yalnız benim yapabileceğimi anlamaya başlıyorlar şirkette. Nermin hafifçe başını kaldırıp sevindiğini gizlediğini belirtmek isteyen bir bakışla başka türlü olabilir miydi dedi. Bunu biliyorduk. Anlamalarına ihtiyacımız yoktu. Son cümlenin söylenişi Turgut'u tedirgin etti hafifçe. Yerinden kımıldanır gibi oldu. Telaşını örtmek için acele etti. İnsanların hoşuna gidecek biçimde davranmayı oldukça beceririm biliyorsun. Onun için bana önem verilmesinde bu aldatıcı tavırlarımın payı vardır diye endişe ederim. Böyle olmadığını biliyorsun diye telaşsız karşılık verdi Nermin. Nasıl bir insan olduğunu anlatmamı istiyorsan başka. Turgut elindeki çatalı bıraktı. Ben işim artırsan mutfaktaki çocuklar gibi yemeğimi bitirmem sonra. Güldüler. Turgut çatalı bırakan eliyle uzandı. Karısının kolunu okşadı, gözlerine baktı. Artık bir şey düşünmedi. Sonra Nermin sofrayı toplarken oturduğu koltukta birden Turgut aynı huzursuzluğun yaklaşmakta olduğunu hissetti. Kıskanç ve intikamcı bir duyguydu bu. Biraz unutulmaya gelmiyordu. Gizlice büyüyor, eskisinden daha şiddetli bir biçimde ortaya çıkıyordu hiç beklemediği bir anda. Bir davranışta bulunmadan, onun ilgili bir hareket yapmadan anlatılması imkansız gibi görünen bir duyguydu. Hem örtülmesi gereken hem de örtüldüğü ona hissettirilince kuvvetlenen bir duygu. Turgut çok ağır ve hesaplı olması gerektiğini inandığı bir hareketle yerinden kalkarak kitaplığına yürüdü. 5. Karısı ve çocukları salonda yoktu. Arka taraftan seslerin kesildiğini duyunca 2 saattir bir kelimesini bile anlamadan okumaya çalıştığı kitabı elinden bıraktı. Bu 2 saat içinde hiçbir şey düşünmeden ızdırap çekmişti. O güne kadar yakından tanımadığı bir duygu olduğu için uzak ve karanlık bir kelime seçmişti. Divanda oturan karısına belli etmeden ve bu belli etmemenin kendine neye mal olduğunu bilerek dayanmıştı. Onu üzmemek için böyle davrandığını bile aklına getiremedi bu sıkıntı içinde. Sonunda bütün sakınmasını elden bırakarak uykusu olmadığını ve salonda kalarak okumak istediğini söyledi. Neden yatak odasında değil de salonda? Onu bile söylemedi. Karısının bunu nasıl karşılayacağını görecek durumda da değildi. Kitabı elinden bırakınca daha önce ne yapacağını kesin olarak bilen insanların görünüşüyle çalışma masasına yürüdü. Oysa bu 2 saat içinde bu hareketi çok kısa bir an aklından geçirmişti ve bu kitabı bıraktığı anda kafası boşalmış gibiydi. Aceleyle çekmeceleri karıştırdı. Kağıtları, dosyaları, kutuları telaşla çekmecelerden çıkarırken yalnız Selim'in sözlerini duymaya başlamıştı. Sen günün birinde çok meşhur olacaksın. Ben o zamana kadar belki sağ kalamam. Öyle oldu Selim. Kalmadın Selim. Gel, senin bir tercüme-i halini yazalım. Kimseye yararlı olmasa da tarihe hizmetimiz dokunur. Dokunur Selim. Dur, bulacağım, bir dakika. Bütün bu adamların biyografileri yanlışlarla dolu. Yanlış, evet Selim. Tarih oldu Selim. Çekmecelerde olmalıydı, iyi hatırlıyorum. Elini sıkıştırdı çekmecenin birini kaparken. Acıyla bir an durdu, parmağına baktı. Biz seninle yeni bir çığır açacağız bu konuda Turgut. Tanımadığım bir telaş içindeyim Selim. Bu oyuna heves duyuyor musun? Duyuyorum Selim, duyuyorum. Allah belamı versin ki duyuyorum. Yalnız bir mesele var. Hangi üslubu kullanacağız? Bilmiyorum Selim. Görüyorsun telaş içindeyim. Nermin'in yanında olmam gerekirdi şu anda. Selim elini yanağına koyup bir süre düşündü. Sonra ayağa kalktı. Kitaplığının önüne gidip kitaplara elini dayayarak bir heykel gibi hareketsiz ve boş bakışlarla onları seyretti. Doluyorsun diye bağırdı Turgut. Selim karşılık vermedi. Ellerini göğsünde gezdirerek hafifçe kımıldadı. Boynunu, omuzlarını tuttu, çenesini sıktı ve sonunda hırsla kafasını kaşıdı. Tamam diye haykırdı Turgut. Gözleri yarı kapalı, kendinden geçmiş bir tavırla konuştu Selim. Evet, sonunda doldum dedi. Sonunda doldum Turgutcuğum Özben. Ayak tırnaklarımın ucundan saçlarımın tellerine kadar doluyum artık. Üslubumuz da belli oldu bu arada. Tarihi Türk, Roma ve Fransız kahramanlarıyla büyük matematikçi ve fizikçilerin hayat hikayeleri tarzında yazacağız. Heyecanlı sahnelerde kovboy filmlerini andıracak. Sen önce bana o tatsız ve sıkıcı anlatışınla hayatı hakikiyeni nakledersin. Turgut tamamladı. Sonra sen de uykusuz geçen kabuslu bir gecenin sabahında 10.000. fincan kahveni yudumlar ve sokak satıcılarının pencereden sızan seslerini dinlerken Kahramanlar Marşı'nın son notalarını kağıda geçirirsin. Selim sabırsızlıkla karşılık verdi. Oldu, evet anlaştık. Dolma kalemimize kan doldurup yazacağız bu satırları ve ben bir avuç toz olduktan sonra bile senin destanın ağızlarda dolaşacak. Turgut tamamladı. Ben ve emrimdeki 100.000 şövalye, ihtirasın yakıcı alevleriyle kavrulurken sen köşenden bizleri ibretle seyredecek ve sevişin evlatlarım diyeceksin. Sevişin ve mutlu olun. Selim atıldı. Ve zina etmeyin. Turgut yapma bir kıskançlıkla elini salladı. Sonunda okuyacağım bu İncil'i ve senin okumamış olduğunu ispat edeceğim böylece. Kağıtlar nerede diye seslendi Turgut. Kağıtlar, zabıtlar, onları buralarda bir yerlere saklamıştım.